Ayrım 45.
Sayfa 439. Biz hoppa bir kadının yatak odasında değiliz. Gerçeği söylemek için yeryüzünde karşılaşan birbirinden ayrı görüşlü iki varlığız. O elbet doğru düşüncelerini anlatmak için doğru bir ifade biçimi bulamıyor ve şaşırıyordu. Siz hanımefendi beni eski durumumdan ayırdınız. Bunu yalnızca sizin için, sizin ün düşkünlüğünüz için kabul ettim. Sinsi sinsi gülümsüyorsunuz öyle mi? Utkun olduğunuzu sanmayın, tezlenmeyin. Biliniz ki hanımefendi, biliniz ki ben bu görevin üstesinden gelirdim. Hem bunun gibi bir görevin değil, 10 görevin üstesinden gelirdim. Çünkü yeteneğim var. Ama sizin yanınızdayken başarmak olanaksızdır. Çünkü sizin yanınızda ben yeteneksizim. Bir yerde iki merkez olamaz. Sizse onları iki tane yaptınız. Biri bende, biri de sizin yatak odanızda iki yönetim merkezi hanımefendi. Ama ben buna izin veremem, veremem, veremem. Memurlukta olduğu gibi evlilikte de bir tane merkez vardır. İki tane olmasına olanak yoktur. Devam ederek, siz bana neyle ödediniz diye bağırdı. Evlilik yaşamımız sürdüğü sürece siz her an, her dakika benim değersiz, aptal, dahası bir alçak olduğumu kanıtlamaya çalıştınız. Ben de her an, her dakika değersiz ve hiç de aptal olmadığımı ve herkesi soylu davranışlarımla etkilediğimi kanıtlamak zorundaydım. Peki bu her iki yan için alçaltıcı bir şey değil mi? Bunları söyledikten sonra hızlı hızlı ve sık sık ayağını halıya vurmaya başladı. Öyle ki Yulia Mihailovna kaşlarını çatarak görkemle yerinden kalkmak zorunda kaldı. Lempke çabucak yelkenleri suya indirdi ama bu kez duygulandı ve hıçkırmaya, evet hıçkırmaya başladı. Yulia Mihailovna'nın susması karşısında gittikçe kendinden geçerek hemen hemen 5 dakika göğsünü yumrukladı. Sonunda büsbütün ipin ucunu kaçırdı ve onu Pyotr Stepanovich'ten kıskandığını ağzından kaçırdı. Aşırı ölçüde budalalık ettiğinin farkına vararak son derece öfkelendi ve Tanrı'yı yatsımalarına izin vermeyeceğini, onun saygısız ve dinsiz salonunu dağıtacağını, bir valinin bile Tanrı'ya inanmak zorunda olduğunu, bu nedenle karısının da böyle olması gerektiğini bağırarak söyledi. Delikanlılara dayanamayacağını anlattı. Sizin hanımefendi, kendi itibarınız için kocanızı düşünmeniz, o kötü, yeteneksiz bile olsa, bense hiç de kötü, yeteneksiz değilim, onun zeki olduğunu kabul etmeniz gerekirdi. Oysa burada beni herkesin küçümsemesine siz neden oldunuz, onları böyle düşünmeye zorladınız. Kadın davasını yok edeceğini, ondan eser bırakmayacağını, çocuk bakıcıları için Tanrı onları kahretsin, kayıt suretiyle düzenlenmek istenen şöleni hemen yarın yasaklayacağını, karşılaşacağı ilk bakıcıyı hemen yarın sabah Kazakların gözetiminde il sınırları dışına çıkaracağını söyledi. Özellikle diye tiz sesler çıkarıyordu. Biliyor musunuz, biliyor musunuz diye bağırdı. Fabrikada sizin alçaklar insanları ayaklanmaya kışkırtıyorlar ve ben bunları biliyorum. Biliyor musunuz ki özellikle bildiri atıyorlar, özellikle. Biliyor musunuz ki onların o 4 alçağın adı tarafımdan biliniyor ve ben aklımı oynatıyorum, kesin olarak aklımı oynatıyorum. Ama burada Yulia Mihailovna birdenbire sessizliğini bozdu ve bütün bunların saçma olduğunu, onun bunu pek ciddiye aldığını, gençlere gelince yalnız 4 kişiyi değil hepsini bildiğini, yalan söylüyordu. Ama bu yüzden aklını oynatmayı düşünmediğini, tersine daha çok kendi aklına güvendiğini ve her şeyi kesin olarak düzene sokacağını umduğunu söyledi. Bunun için gençleri yönlendirmek, akıllarını başlarına toplamalarına, birdenbire beklenmedik bir anda onların tasarılarının bilindiğini kanıtlamak ve sonra akla uygun ve daha parlak eylemlerde bulunmaları için yeni amaçlar göstermek gerekirdi. Ah, o anda Andrei Antonovich ne duruma geldi. Pyotr Stepanovich'in kendisini gene atlattığını ve kendisiyle böyle bir biçimde alay ettiğini, Yulia Mihailovna'ya kendisinden daha önce ve daha çok şey açtığını ve sonunda belki de Pyotr Stepanovich'in bütün eylemlerin elebaşısı olduğunu anlayınca büsbütün çileden çıktı. Şunu bil, kafasız ama zehirli kadın. Bil ki senin değersiz aşığını şimdi tutuklatır, kollarına kelepçe taktırır ve küreye yollatırım ya da senin gözlerinin önünde kendimi pencereden aşağı atarım. Bu tirat karşısında Yulia Mihailovna öfkesinden yemyeşil kesilerek uzun uzun çınlayan, alçalıp yükselen bir kahkaha attı. 100.000 ruble karşılığında çağrılan ve Fransız tiyatrosunda kokot rolü oynayan Parisli bir artistin kendini kıskanan kocasının yüzüne güldüğü gibi gülüyordu. Von Lempke pencereye atılacak oldu ama birdenbire yere mıhlanmış gibi durdu, kollarını göğsünde kavuşturdu ve ölü gibi bembeyaz bir durumda gülen karısına uğursuz gözlerle bakarak ''Biliyor musun Yulia?'' diye boğulur gibi ve yalvaran bir sesle mırıldandı. ''Biliyor musun ki ben de bir şey yapabilirim?'' Ama son sözleri üzerine karısının daha güçlü bir kahkaha attığını görünce dişlerini sıktı, inledi ve birdenbire atıldı. Pencereye değil, yumruğunu kaldırarak karısının üstüne atıldı. Yumruğunu indirmedi, hayır, hayır, hayır ve hayır. Ama hemen oracıkta mahvoldu gitti. Nereye bastığını bilmeyerek çalışma odasına kadar koştu. Kendisi için hazırlanmış yatağa soyunmadan yüzü koyun yattı. Çarşafı başına çekip uyumadan, düşünmeden, bağrına taş basarak ruhunda ağır, yerinden kımıldamayan bir tedirginlikle 2 saat kadar yattı. Ara sıra bir sıkıntı titremesi geçiriyordu. Birbirini tutmayan saçma sapan şeyleri belleğinde canlandırıyordu. Bazen 15 yıl önce Petersburg'da sahip olduğu yelkovanı düşmüş eski duvar saatini anımsıyor. Bazen şen memur Milboa'yı ve onunla Aleksandrovski Parkı'nda yakaladıkları serçe kuşunu. Sonra serçeyi yakalayınca ikisinden birinin artık 8. sınıf bir memur olduğunu anımsayarak bütün parkı çınlatan kahkahalarla güldüklerini anımsıyordu. Sanırım sabahın 7'sine doğru kendisi de farkında olmadan güzel düşler görerek tatlı tatlı uyudu. Saat 10'a doğru uyanınca birdenbire deli gibi yatağından fırladı, bir anda her şeyi anımsadı ve elinin ayasıyla sertçe alnına vurdu. O sabah ne kahvaltıyı, ne Blum'u, ne polis müdürünü, ne de başkanlık etmek için ex toplantısında hazır bulunması gerektiğini anımsatmaya gelen memuru görmek istemedi. Bir şey duymuyor ve bir şey anlamak istemiyordu. Bir yaramaz çocuk gibi Yulia Mihailovna'nın dairesine koştu. Orada çoktan beri Yulia Mihailovna'nın yanında yaşayan soylulardan yaşlı bir kadın olan Sofya Antropovna, bayanın saat 10'da büyük bir kalabalıkla 3 arabayla Varvara Petrovna'ya, Skvoreshniki'ye, 2 hafta sonra düzenlenmesi düşünülen şölen için oradaki yeri görmeye gittiklerini, bunu da daha 3 gün önce Varvara Petrovna ile kararlaştırdıklarını onun kafasına soktu. Bu haberden şaşkına dönen Andrei Antonovich çalışma odasına döndü ve hemen atların koşulmasını buyurdu. Atların hazırlanmasını da zor bekledi. Onun ruhu Yulia Mihailovna'ya susamıştı. Ona şöyle bakmak, yanında 5 dakika bulunmak. Belki Yulia Mihailovna yüzüne bakar, onu görür, eskisi gibi gülümser, bağışlar. ''Aa, peki araba ne oldu?'' Bir makine gibi masanın üstünde duran kalın kitabı açtı. Kimi vakit kitabı rastgele açarak ilk sayfasının üstten 2 satırını okuyarak niyet tutardı. Çıkan şey... Her şey mükemmel, her şey yolunda. Kitap Voltaire'in Kandidi'ydi. Tükürdü ve arabaya koştu. Skvoreshniki arabacı diye haykırdı. Arabacı beyefendinin bütün yol boyunca atları koşturduğunu ama malikaneye yaklaşırken birdenbire geri döndürdüğünü, gene kente dönmesini buyurduğunu, çabuk lütfen çabuk dediğini, kent surlarına yaklaşırken arabayı gene durdurmasını buyurduklarını, arabadan inerek yolun karşısına geçtiklerini, kıra doğru yürüdüklerini, sonra herhangi bir ihtiyaç için indiklerini sandığını, Onunsa durduğunu ve çiçekleri gözden geçirmeye başladığını, bunun tuhafına gittiğini ve büsbütün kuşkulanmaya başladığını anlatıyordu. Arabacının anlatısı böyleydi. O sabahki havayı anımsıyorum. Açık ama rüzgarlı bir Eylül günüydü. Yoldan ayrılan Andrei Antonovich'in önünde çoktan ekinleri toplanmış bir tarlanın hazin görünümü uzayıp gidiyordu. Uluyan rüzgar solmaya yüz tutan cılız sarı çiçeklerin kalıntılarını sarsıyordu. Kendisini ve yazgısını güzün ayazlarıyla solan çiçeklere mi benzetmek istemişti? Sanmıyorum. Dahası hiç de böyle olmadığını söyleyebilirim. Arabacının ve o sırada oraya polis müdürünün arabasıyla gelen birinci kısım başkomiserinin sonraları gerçekten de amirini elinde bir demet sarı çiçekle gördüğünü söylemesine karşın Lemke'nin çiçeklerle ilgili hiçbir şey anımsamadığını sanıyorum. Görevine düşkün bir yönetim adamı olan bu başkomiser Vasily Ivanovich Flibustierov kendimize yeni gelmişti. Ama daha şimdiden son derece ataklığı, uygulama yeteneği ve doğuştan ayyaşlığıyla ün salmıştı bile. Arabadan fırlamış ve amirinin uğraşısını görünce hiç kuşkuya düşmeden deli gibi ama güvenli bir tavırla kentte huzursuzluk olduğunu bir çırpıda bildirmişti. Andrei Antonovich asık bir yüzle ama hiç şaşkınlık göstermeden ya da kendi arabasını ve arabacıyı anımsamadan sanki çalışma odasındaymış gibi ona başını çevirdi. Ne? Ne var? Birinci kısım başkomiseri Flibustierov Excellence kentte ayaklanma var. Andrei Antonovich dalgın dalgın Flibustierler mi diye sordu. Dipnot Flibustier Fransızca'da korsan demektir. Anlam genişlemesiyle bu sözcük yalancı, dolandırıcı anlamında da kullanılır. Evet Ekselans, İşpigulin işçileri ayaklandılar. İşpigulin işçileri. İşpigulin adını duyar duymaz bir şey anımsar gibi olmuştu. Hatta titredi ve parmağını alnına götürerek İşpigulin diye mırıldandı. Sessizce ama hala düşünceli ve hiç aceleci davranmadan arabaya yürüdü, bindi ve kente sürmesini buyurdu. Başkomiser de onun arkasından kendi arabasıyla yollandı. Yolda gelirken onun birçok konu üzerinde ilginç birçok şeyi hayalinden geçirdiğini sanıyorum. Ama vali konağının önündeki alana girerken kesin bir düşüncesi ya da belirli herhangi bir tasarısı olduğunu sanmıyorum. Ama sıraya dizilmiş ve kararlı bir duruşla duran başkaldırıcı ve güçsüz, belki de kasten güçsüz, polis kordonunu, polis müdürünü ve bekleyiş içinde kendisine çevrilmiş bakışları görünce bütün kanı beynine sıçradı. Solgun bir yüzle arabadan indi. Beklenmedik bir anda zayıf bir sesle ve boğulur gibi ''Şapkalar çıkarılsın, diz çökün!'' diye tiz bir sesle bağırdı. Bunu belki kendisi de beklemiyordu ve işte bu beklenmedik şeyde belki de sorunun çözümü gizleniyordu. Bu tıpkı yoğurtuda olduğu gibi bir şeydi. Yukarıdan fırlayan bir kızağın dağın ortasında durmasına olanak var mı? Sanki kendisine inat olsun diye Andrei Antonovich bütün ömrünce doğasının saydamlığıyla ün salmıştı. Hiçbir zaman kimseye bağırmaz, ayaklarını yere vurmazdı. İşte böyleleri için herhangi bir nedenle kızaklarının birdenbire dağdan kayması çok daha tehlikelidir. Önümüzdeki her şey dönmeye başlamıştı. Lemke daha tiz bir sesle ve anlamsız bir biçimde Flibustierler diye bağırdı ve sesi kısıldı. Henüz ne yapacağını kestirmeden ama hemen şimdi bir şeyler yapacağını bilerek ve bunu bütün varlığıyla hissederek durdu. Kalabalıktan ''Tanrım'' diye bir ses duyuldu. Bir delikanlı haç çıkarmaya başladı. 3-4 kişi gerçekten diz çökecek oldular ama ötekiler 3 adım kadar hep birlikte öne çıktılar ve birdenbire bir ağızdan konuşmaya başladılar. ''Beyefendi, 40 kopeye pazarlık etmiştik. Sen izin ver anlatalım.'' ve benzeri. Bir şey anlamaya olanak yoktu. Ne yazık ki Andrei Antonovich çözemiyordu. Çiçek demeti henüz elindeydi. Ayaklanmayı demin Stepan Trofimovich'in sürgün arabasını gördüğü gibi görüyordu. Kalabalığın gözlerini açmış kendisine bakan ayaklanmacıların arasında onları kışkırtan Pyotr Stepanovich dolaşıyor gibiydi. Dün akşamdan beri kendisini bir an rahat bırakmayan, nefret ettiği Pyotr Stepanovich. Daha da beklenmedik bir davranışla "Sopa getirin!" diye bağırdı. Ortalığı ölü bir sessizlik kapladı. En sağlam bilgilere ve tahminime göre bu iş başlangıçta şöyle olmuştu. Ama daha sonraki bilgiler de benim tahminlerim de pek öyle kesin değildi. Ama bazı gerçekler de vardı ortada. Birincisi, sopalar pek çabuk ortaya çıkmıştı. Anlaşılan valinin gelmesini beklerken anlayışlı polis müdürünce önceden hazırlatılmıştı. Bununla birlikte yalnızca iki kişi cezalandırıldı ama üçüncü bir kişinin daha cezalandırılmış olduğunu sanmıyorum. Üsteliyorum da. İnsanların hepsinin ya da hiç değilse yarısının cezalandırıldığı baştan başa uydurma. Oradan geçen yoksul ama soylu bir bayanın kim bilir niçin hemen dövüldüğü de saçma. Bu arada bir süre geçtikten sonra Petersburg gazetelerinden birinde bu kadınla ilgili bir haber okudum. Bizde birçokları mezarlıkta oturan Avdotya Petrovna Tarabgina adında yoksul bir kadından söz ettiler. Bu kadın gittiği konukluktan yoksullar evine döndüğü sırada alandan geçerken doğal bir merakla seyirciler arasına sokulmuş ve hesabını görmüşler. Bu olay hakkında yalnız yazmakla kalsalar iyi. Onun adına acele bir bağış kampanyası bile açtılar. Ben de 20 kopek bağışta bulundum. Ne dersiniz? Şimdi anlaşıldığına göre bizde Tarapagina adında bir yoksul kadın yokmuş. Kendim onların mezarlıktaki yoksullar evine kadar gittim. Orada Tarapagina adını duymadıkları bile anlaşıldı. Üstelik ortalıkta dolaşan söylentiden söz açtığım zaman dehşetli gücendiler. Var olmayan bu Avdotya Petrovna'dan söz açmama neden Stepan Trofimovich'in başına da hemen hemen buna benzer bir şey gelebileceğindendi. Yani Tarapagina gerçekten var olsaydı. Ama belki de Tarapagina hakkındaki bu anlamsız söylenti daha sonra dedikodu dalbudak saldığı sırada Stepan Trofimovich'in adını Tarapagina'ya çevirmiş olabilirler. Asıl sorun şu. Biz alana gelince Stepan Trofimovich'in yanımdan nasıl sıvıştığını anlayamıyorum. Pek kötü şeyler olacağını hissederek onu alanın çevresinden dolaştırıp vali konağının kapısına getirmek istemiştim. Ama kendim de meraka kapılarak karşılaştığım ilk insana bir şey sormak için yalnız bir dakika kadar durdum. Birdenbire baktım, Stepan Trofimovich artık yanımda değildi. Ön sezime uyarak hemen onu en tehlikeli yerde aramaya koştum. Nedense onun kızağının da dağdan uçtuğunu hissetmiştim. Gerçekten onu olayların tam ortasında buldum. Anımsıyorum, elini yakaladım ama o sessizce ve gururlu bir bakışla yüzüme baktı. "Dostum," dedi. Sesinin uyumunda kopmuş bir şey vardı. Hepsi burada, alanda, gözlerimizin önünde böyle apaçık davrandıklarına göre... Örneğin kendi başına davranmak gerekirse bu adamdan ne beklenebilir? Öfkesinden titreyerek kafa tutan bir tavırla suçlayan, öfkeli parmağını iki adım ötede duran ve gözlerini alabildiğini açarak bize bakan Flibustierov'a çevirdi. Öteki bundan huylanıp kabararak "Bu ha?" diye bağırdı. "Bu da kim? Sen kimsin?" diyerek yumruklarını sıkıp ilerledi, kudurmuşçasına acı acı ve umutsuzluk içinde bağırdı. İşaret edeyim ki o Stepan Trofimovich'i çok iyi tanıyordu. Bir an daha geçseydi elbet onun yakasına yapışacaktı. Ama talihimize Lempke bu bağırış üzerine başını çevirdi. Şaşkınlık içinde ama dikkatle Stepan Trofimovich'e baktı, bir şey anımsar gibi oldu ve birdenbire sabırsızlıkla kolunu salladı. Flibustierov yelkenleri suya indirdi. Stepan Trofimovich'i kalabalıktan uzaklaştırdım. Gel gelelim, belki o kendisi de artık gerilemek istiyordu. Eve eve diye üsteliyordum. Bize dayak atmadılarsa elbet Lempke'nin sayesinde oldu bu. Gidin dostum, gidin. Ben sizi de tehlikeye sokuyorum. Sizin geleceğiniz ve kendinize göre bir mesleğiniz var. Benim sonum geldi. Güvenli adımlarla vali konağının merdivenlerine bastı. Kapıcı beni tanıyordu. Ona ikimizin de Yulia Mihailovna'ya geldiğimizi söyledim. Kabul salonunda oturduk ve beklemeye başladık. Dostumu yalnız bırakmak istemiyordum. Ama kendisine bir şey söylemeyi de gereksiz buluyordum. Onda yurdu için ölümü göze almış bir insanın tavrı vardı. Yan yana değil de ayrı ayrı birer köşeye oturmuştuk. Ben giriş kapısına yakın, oysa karşımda biraz uzakta oturuyordu. Düşünceye dalarak başını önüne eğmiş, iki eliyle bastonuna hafifçe dayanıyordu. Geniş kenarlı şapkasını sol elinde tutuyordu. Böylece 10 dakika kadar oturduk. 2. Lembke birdenbire ve hızlı adımlarla yanında polis müdürü olduğu halde içeri girdi, dalgın dalgın bize baktı ve aldırış etmeden sağ yana çalışma odasına gidecek oldu. Ama Stepan Trofimovich onun önüne geçti ve yolunu kesti. Stepan Trofimovich'in uzun, hiç kimseye benzemeyen boyu etkisini gösterdi. Lembke durdu. ''Kim bu?'' diye şaşkınlıkla polis müdürüne sordu ama ona başını bile çevirmemişti. Stepan Trofimovich'i baştan ayağa gözden geçirmeye devam ediyordu. Stepan Trofimovich, ''Emekli kolej katibi Stepan Trofimovich Verhovenski, Ekselans'' diye cevap verirken görkemle başını eğdi. Ekselans incelemeye devam ediyordu ama oldukça bön bakışlarla. ''Ne hakkında görüşeceksiniz?'' diyerek buyurgan bir aldırmazlık ve sabırsız bir tavırla kulağını Stepan Trofimovich'e çevirdi. Sonunda onu yazılı bir dilekçeyle gelmiş herhangi bir ricacı sanmıştı. ''Bugün evimde ekselansınızın görevlisi bir memurun arama yapmasına uğratıldım. Onun için isterdim ki...'' Lembke birdenbire bir şey anımsamış gibi ''Adınız?'' diye sabırsızlıkla sordu. Stepan Trofimovich daha etkili bir görkemle karşısında dikeldi. ''Neydi?'' ''Stepan Trofimovich Verhovenski.'' ''Ha, bu şey yuvası. Sayın Bay, siz kendinizi öyle bir biçimde... Siz profesörsünüz, öyle değil mi? Profesörsünüz.'' ''Bir zamanlar Ex Üniversitesi'nde gençlere bazı dersler vermiştim.'' Von Lembke... Gençlere diye titrer gibi oldu. Gerçi bahse girerim ki sorunun ne olduğunu, belki kiminle konuştuğunu bile henüz anlamamıştı. Sayın Bay, buna izin veremem diyerek birdenbire dehşetli öfkelendi. Gençleri bu işe sokamam. Bu hep bildiriler. Bu topluma saldırı. Sayın Bay, denizin karaya saldırısı. Flibustiyercilik. Ricanız nedir? Tersine... ''Eşiniz yarınki şölende bir şey okumamı rica etmişti. Bense rica etmiyorum, haklarımı aramaya geldim.'' ''Şölen mi? Şölen olmayacak. Ben sizin şöleninize izin vermiyorum.'' ''Dersler, dersler ha?'' diye öfkeyle bağırdı. ''Benimle daha nazik konuşmanızı, ayaklarınızı yere vurmamanızı ve bir çocuğu paylar gibi bağırmamanızı isterdim, ekselans.'' Von Lembke, ''Herhalde kiminle konuştuğunuzu bilmiyorsunuz.'' diyerek kızardı. ''Biliyorum, ekselans.''